Ayrım 27, sayfa 221. Soyak anlatıyor. Atatürk'ün para ve mala karşı büyük bir meyli yoktu. Şahsi gelir ve masraflarıyla da hiç alakadar olmazdı. Bu hususta katlandığı tek külfet maaş senedini imzalamaktan ibaretti. Hemen ilave edeyim ki, dairenin resmi masrafları üzerinde tam aksine çok titiz davranırdı. İlk zamanlarda ev ve diğer şahsi masrafları işini özel kalem müdürü rahmetli Hayati Bey, evli bulunduğu yıllarda da muhterem refikası idare ediyordu. Ondan sonra lütfettiği umumi vekillik sıfatıyla bu hesaplarla ben meşgul olmaya başladım ve bu fani hayattan çekildiği güne dek böyle sürüp gitti. Üzerinde para taşımazdı. Gezdiği yerlerdeki masraflarını benden avans olarak alıp yanlarında bulundurdukları paradan yaverleri öderdi. Her ay gelir ve giderleri tahsilatıyla gösterir bir hesap cetveli, tanzim ve belgeleriyle birlikte kendilerine arz ederdim. Bunları daima eliyle iter, incelemek şöyle dursun, bir göz atmayı bile fazla bulurdu. Tabii ben böyle kontrolsüz bir durumda ve bu kadar ağır bir sorumluluk altında kalmaktan çok üzüntü duyuyordum. Kontrolsüzlükten doğan huzursuzluğum gittikçe artıyordu. Nihayet aylık hesapları denetlemek üzere başyaver, özel kalem müdürü ve daire müdüründen mürekkep bir komisyon kurmayı düşündüm ve kurdum. Bu suretle sıkıntım hayli hafiflemişti. Atatürk'ün mal varlığının kaynakları. Atatürk ve Cumhuriyet düşmanları sanki gizli saklıymış gibi Atatürk'ün mal varlığının dökümünü yapıp Atatürk'ün bu mal varlığını devleti soyarak veya gayrimeşru yollardan edindiğini iddia etmektedirler. Son zamanlarda 2015 Atatürk'ün mal varlığı üzerinden Atatürk'e saldıran Sait Alpsoy adlı bir şarlatan, yandaş televizyonlardaki konuşmalarında Atatürk'ün serveti izah edilemez diyerek son derece çirkin bir üslupla Atatürk'e iftira atmaktadır. Sait Alpsoy gibi zerzavatçıların izah edilemez diyerek gayrimeşru yollardan edinildiğini ima ettikleri Atatürk'ün mal varlığını, servetini izah edelim. Atatürk'ün sahip olduğu değerler şunlardır. 1. Çiftlikleri. 2. Taşınmaz malları, gayrimenkulleri. 3. Hisse senetleri. 4. Paraları. 5. Taşınır malları ve özel eşyası. Atatürk'ün ileride ayrıntılı olarak dökümünü vereceğim bu mallarının 5 kaynağı vardır. 1. Cumhurbaşkanlığı maaşı ve ödeneği. 2. Emekli subay maaşı. 3. Hindistan'dan gönderilen paraların bir bölümü. 4. Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa'nın bağışladığı paralar. 5. Belediyelerin yaptığı bağışlar, evler, arsalar. Atatürk'ün çiftliklerinin gelirleriyle Türkiye İş Bankası'ndaki hisse senetlerinin gelirleri ve bankadaki parasının faizi de Atatürk'ün mal varlığının artmasında etkilidir. Şimdi sırasıyla bu kaynakların ayrıntılarını açıklayalım. 1. Cumhurbaşkanlığı maaşı ve ödeneği. Atatürk Cumhurbaşkanı olarak 1923-1927 arasında 4 yıl, ayda 5000 lira maaş, 7000 lira olağanüstü ödenek olmak üzere toplam 12 bin lira maaş almıştır. 1927'de genel bir yasayla 2480 lira pahalılık zammı eklenmiştir. 1927 ve 1928 yıllarında bu gelirlerden ayda toplam 453 lira, 1929 ve 1930 yıllarında 724 lira, 1931 yılında da 1293 lira vergi kesilmiştir. Dolayısıyla örneğin 1931'de Atatürk'ün net maaşı 13.186 liradır. 1932 yılında yürürlüğe giren ve yüksek maaş ve ücretlere ağır bir vergi getiren yasadan sonra Atatürk'ün maaş ve ödeneğinden 5.401 lira vergi kesilmiştir. Böylece 1932'den itibaren Atatürk'ün eline aylık net 9.078 lira geçmiştir. Özetle Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı maaşı ve ödeneği 1923-1927 arasında 4 yıl 12 bin lira, 1928-1931 arasında 3 yıl 14 bin lira civarında, 1931'de 13.186 lira, 1932-1938 arasında 6 yıl 9.078 liradır. Yani Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı maaşı ve ödeneği 1923-1938 arasında ortalama 10 bin lira civarındadır. Ancak birazdan anlatacağım gibi Atatürk bu paranın büyük bir bölümünü ihtiyacı olanlara ve çevresindekilerin masraflarına harcamıştır. Dolayısıyla bu paradan pek tasarruf yapamamıştır. Hasan Rıza Soyak'ın ifadesiyle hastalığının devam ettiği uzun aylar zarfında fazla masraf olmadığından İş Bankası'ndaki 4 numaralı hesabına yatırılan hususi tasarrufu da 53.463 lira 18 kuruş olmuştu. 2. Emekli subay maaşı. Atatürk'e 19 Eylül 1921 tarihinde 2180 numaralı kanun ile gazilik ünvanı ve mareşallık rütbesi verilmiştir. Atatürk 30 Haziran 1927 tarihinde mareşallikten emekli olmuştur. Büyük Millet Meclisi özlük dosyasındaki emeklilik yazışmalarına göre Atatürk 41 yıl 3 ay 29 gün hizmet süresiyle emekli olmuştur. Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya bağlanan emekli maaşı 40 küsur liradır. Sonradan ordu komutanlığı ve vekillik yapanlar için çıkarılan bir kanunla emeklilik maaşı 150 lira olmuştur. Hasan Rıza Soyak'ın aktardığına göre bu parayı sarf etmiyor. Bakalım seneler sonra ne kadar olacak diye verdiği emir üzerine İş Bankası'nda açılan ayrı bir hesapta biriktiriyordu. Fani hayattan çekildiği gün bu hesapta toplanan miktar ancak 19.566 lira 80 kuruşu bulmuştu. 3. Hindistan'dan gelen paralar. Kurtuluş Savaşı, emperyalizme karşı verilen anti-emperyalist bir mücadeledir. Kurtuluş Savaşı ideolojisinin özü mazlum milletlerin kurtuluşudur. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nın sömürülen tüm mazlum milletlerin kurtuluşlarına kaynaklık etmesini istemiştir. Bu nedenle emperyalizme karşı duran Sovyet Rusya ve emperyalizmin boyunduruğundan kurtulmaya çalışan Hindistan'la iyi ilişkiler geliştirmiştir. Bu çerçevede Hindular ve Hint Müslümanları Atatürk'ün önderliğindeki Türk Kurtuluş Savaşı'na büyük ilgi göstermiştir. Bu ilgi doğrultusunda Türkiye için destek mitingleri ve kongreler düzenlemişler ve para toplayıp Atatürk'e göndermişlerdir. Yardım paralarını Hindular Yardım Fonu'nda, Hint Müslümanları ise Hilafet Fonu'nda toplayıp değişik zamanlarda parça parça İslam'ın kılıcı ilan ettikleri Mustafa Kemal Paşa adına ve şahsına Ankara'ya göndermişlerdir. Hindistan'dan gelen paranın miktarı Cumhurbaşkanlığı arşivindeki belgelerde bellidir. Bu belgelerden yararlanılan Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı tarafından hazırlanan Türk İstiklal Harbi İdari Faaliyetleri adlı 1975 basımı eserde Hindistan'dan ne zaman ne kadar para geldiği tek tek gösterilmiştir. 26 Aralık 1921, 12 Ağustos 1922 tarihleri arasında 14 seferde ve farklı miktarlarda gönderilen toplam para 106 bin İngiliz lirası veya 675 bin Türk lirasıdır. Nitekim Hasan Rıza Soyak da hatıralarında Hindistan'dan şahsına yekûnu takriben 500-600 bin liralık kadar tutar bir para gönderilmişti demiştir. Resmi belgeler soyakı doğrulamaktadır. Hindistan'dan doğrudan Atatürk adına gönderilen bu para, Maliye Bakanlığı kayıtlarına ve hazineye girmemiş, Atatürk'ün emrinde tutulmuş ve Osmanlı Bankası'nda saklanmıştır. Büyük taarruz öncesinde 15 milyon liraya ihtiyaç duyulan bazı subayların 14 aydır maaş alamadıkları, büyük para sıkıntısı yaşanan günlerde bile Atatürk bu parayı kullanma konusunda isteksiz davranmıştır. Atatürk bu parayı askeri zaferden çok daha önemli gördüğü ilim ve iktisat zaferlerine saklamış gibidir. Maliye Bakanlığı ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için para ararken Milli Savunma Bakanı Kazım Özalp Atatürk'ün emrindeki bu paradan 600 bin lira istemiş, Atatürk de vermiştir. Hasan Rıza Soyak Atatürk'ün ordu ihtiyaçları için 500 bin lira verdiğini belirtmiştir. Atatürk de büyük taarruz öncesinde tuttuğu not defterinde 500 bin lira verdim demiştir. Ayrıca Atatürk büyük taarruzdan sonra İzmir'e yürürken Yunan ordusunun kaçarken yakıp yıktığı şehir, kasaba ve köylerde aç ve açıkta kalan insanlarımıza da Hindistan'dan gelen paradan yardım etmiştir. Sabahattin Selek bu yardımın 110 bin lira olduğunu belirtmiştir. Bu aşamada İsmet Görgülü'nün şu yorumuna aynen katılıyorum. Bu bilgiler bizi kesin olmamakla beraber bir yere götürüyor. Kazım Özalp'ın dediği 600 bin lira, ordu için ve halk için verilen paraların yuvarlak ifadesi olabilir. Yani büyük taarruz döneminde Hint parasından 500 bin lira ordu için, 110 bin halk için harcanmış, geriye 65 bin lira kalmıştır. Zaferden sonra Bakanlar Kurulu savaş yıllarında harcanan 600 bin liranın 380 bin lirasını Atatürk'e iade etmiştir. Bakanlar Kurulu bu parayı neden Atatürk'e iade etmiştir sorusunun yanıtı şudur. Çünkü bu para Atatürk'e, Atatürk'ün şahsına gönderilmiştir. Neden tamamı iade edilmemiştir sorusuna İsmet Görgülü şöyle yanıt vermiştir. Hindistan Hilafet Kongresi yardım kararı alırken İzmir'de felakete uğrayanlara diye bir karar alır. Halka yapılan yardım doğrudan bu kapsama girdiğinden iadesi düşünülmemiş olabilir. Ayrıca orduya verilen paradan 120 bin lira kesilmiş olmasının da benzer nedene dayandığı değerlendirilmektedir. Özetle Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Hindistan'dan gelen paradan Atatürk'ün elinde 380 bin artı 65 bin yani 445 bin Türk lirası vardır. Atatürk bu paranın tamamını ileride anlatacağım gibi Türkiye'nin kalkınmasında kullanmıştır. 4. Mısır Hedevi Abbas Hilmi Paşa'nın bağışladığı paralar. Atatürk'ün mal varlığının bilinmeyen kaynaklarından biri de zengin Mısır Hedevi Abbas Hilmi Paşa'nın bağışladığı 900 bin liradır. Hasan Rıza Soyak bu paradan eski Mısır Hedevi Abbas Hilmi Paşa'nın Türkiye Cumhuriyeti tabiyetine girmesi münasebetiyle CHP'ye teberru ettiği 900 bin lira civarındaki para diye söz etmiştir. Mazhar Leventoğlu, Atatürk'ün Vasiyeti adlı önemli kitabında Atatürk'ün mal varlığının iki ana kaynağından birinin Hindistan'dan gönderilen para, diğerinin ise Mısır eski hedevi Abbas Hilmi Paşa'nın CHP'ye bağışladığı para olduğunu belirtmiştir. Ancak Atatürk, İş Bankası 2 numaralı hesapta yer alacak olan paradan, Hindistan'dan gelenden kalan 445 bin lira artı Abbas Hilmi Paşa'nın verdiği 900 bin lira, yani 1 milyon 345 bin liradan şahsı için hiçbir harcama yapmamıştır. Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak, hatıralarında birkaç kere bunu tekrarlamıştır. 5. Belediyelerin yaptığı bağışlar, evler, arsalar. Atatürk'ün mal varlığının dökümü yapıldığında, Atatürk düşmanları bunu çok sömürmektedir, değişik illerde Atatürk'ün evleri göze çarpmaktadır. Mazhar Leventoğlu'nun ifadesiyle Atatürk'e özel idareler, belediyeler gibi kuruluşlar, bazı taşınmaz mallar hediye edilmiştir. Atatürk bunların tamamını belediyelere geri vermiştir. Atatürk'ün harcamaları ve giderleri. Şimdiye kadar anlattıklarımdan ortaya çıkan çok önemli bir gerçek var. Atatürk'ün kağıt üzerindeki mal varlığı ikiye ayrılmaktadır. A. Şahsi gelirlerinden elde ettiği mal varlığı. 1. Cumhurbaşkanlığı maaşı ve ödeneği. 2. Emekli subay maaşı. B. Yardımlar ve bağışlardan gelen mal varlığı. 1. Hindistan'dan gelen paralar. 2. Mısır Hedevi Abbas Hilmi Paşa'nın bağışı. 3. Belediyelerin yaptığı bağışlar. Yardımlar ve bağışlardan gelen bu mal varlığı İş Bankası'nda 2 numaralı hesapta değerlendirilmiştir. Atatürk özel harcamalarını, çevresindekilerin giderlerini, yaptığı yardımları, şahsi gelirlerinden elde ettiği mal varlığından karşılamıştır. Atatürk, yardımlar ve bağışlardan gelen mal varlığının yer aldığı 2 numaralı hesaptan Hasan Rıza Soyak'ın ifadesiyle şahsına hiçbir masraf yapmamıştır. Falih Rıfkı Atay da bu durumun altını çizmiştir. O sermaye hesabı daima ayrı tutulmuş, parti işleri için kullanılmış ve partiye bırakılmıştır. Atatürk yardımlar ve bağışlardan gelen paraları sadece ülke yararına yaptığı yatırımlara harcamıştır. İş Bankası ve örnek çiftlikler kurup işletmek gibi. Kalanı da CHP'nin denetiminde TTK ile TDK'ya bırakılmıştır. Atatürk şahsi gelirlerinden elde ettiği mal varlığını da kendisinden çok çevresindekilere harcamıştır. Hatırlanacağı gibi Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı maaşı ve ödeneği artı emekli subay maaşı aylık ortalama 10 bin lira civarındadır. Atatürk bu 10 bin lirayı her ay şöyle harcamıştır. A. Yakınlarına verdiği aylıklar. 1. İsmet İnönü'ye 1925-1928 arasında 1000 lira, 1929-1937 arasında 2000 lira, 1937-1938 arasında 3000 lira. 2. Doktor Refik Saydam'a 1937-1938 arasında 500 lira. 3. Makbule Atadan'a, kız kardeşi, 1927-1938 arasında her ay 200 lira. 4. Bülent Nejat Hanım'a 1927-1928 arasında her ay 100 lira. 5. Fahima Zeliha Hanım'a 1930-1932 arasında her ay 100 lira. 6. Özel Hafızı Binbaşı Yaşar Okur'a 1931-1938 arasında her ay 100 lira. 7. Jandarma Yüzbaşısı Hüsnü Erkin'e 1931-1938 arasında her ay 100 lira. 8. Eşi Latife Hanım'a boşandıktan sonra 1925-1938 arasında her ay 500 lira. 9. Refik Saydam'a, Fuat Bulca'ya, Ülkü'ye, Asaf İlba'ya, Fevzi Çakmağa ve Semih Rıfat'a hediye ettiği evlere, köşklere harcanan paralar. Atatürk, bekar yaşayan Doktor Refik Saydam'a Çankaya'da genel katiplik konutunun yanında bir köşk yaptırıp hediye etmiştir. Ankara'nın imarıyla görevlendirdiği Avusturyalı mimar Ernst Arnold Egli'den, TYK Başkanı Fuat Bulca'ya da modern bir ev yapmasını istemiştir. Egli'nin ilk projesini pahalı bulmuş, daha mütevazi ve daha ucuza mal olacak bir proje istemiştir. Yeni projeyi beğenmiş, Egli de buna göre bir ev inşa etmiştir. Atatürk, Egli'ye manevi kızlarından Ülkü Adatepe'ye de bir ev yaptırmıştır. Ancak yine başlangıçta ev planını ve ev yerini beğenmemiştir. Egli, Atatürk'ün kendi el yazısıyla hazırladığı ayrıntılı bir inşaat programına göre evi inşa etmiştir. Asaf İlbay'a da bir ev inşa edebileceği kadar para vermiştir. Asaf İlbay anlatıyor. Gazi dedi ki, sen mühendissin. 5-6 odalı konforluca bir ev kaça yapılabilir? 12-15 bin liraya çıkabilir diye cevap verdim. Mecliste hazır bulunan İş Bankası Müdürü Celal Bayar Bey'e döndü. Bu miktar parayı Asaf Bey'e veriniz ve bana da bir plan hazırla ben göreyim buyurdular. Atatürk Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmağ da Ankara'da kendi malı olan bir köşk tahsis etmiştir. Sonradan bu köşkü Mareşal Fevzi Çakmağ'a bırakmıştır. Atatürk, Dilci Semih Rıfat'a da Ankara'da İsmet Paşa Caddesi'nde 9 bin liralık bir ev hediye etmiştir. Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ün İsmet İnönü ve Refik Saydam'a yaptığı yardımlar konusunda şunları anlatmıştır. Atatürk, 1932'den itibaren aldığı 9.072 liralık maaşın 2.000 lirasını aşağıda izah edeceğim veçiyle her ay İnönü'ye vermekte olduğundan hakikatte elinde kalan miktar 7.000 liradan ibaretti. Ayrım sonu. Sayfa 231.